Ayrım 10, sayfa 83. Hakkari'deki bazı aşiretler de İngilizlerin telkini ya da parası ile Nasturileri desteklemişti. Güneydoğu'nun derebeyliğe dayalı yapısı ciddi bir sorundu. Osmanlı yönetiminin idare-i maslahatçılığı zaman zaman da aczi nedeniyle bu bölgede devlet otoritesi yetersiz kalmış, bazı yerlere hiç girmemişti. Bu yetersizliğin hiçliğin etkisi birçok kesimde sürüyordu. Eski vali M. Müfit Bey çevresindeki milletvekilleri de Osmanlı dönemine ait bir gözlemini anlattı. Selmen Ağa hem bir aşiretin beyidir hem de yönetimin yanında yer alması için nahiye müdürü olarak atanmıştır. Bir gün 500 atlısı ile hükümet konağının önüne gelir. Beraberinde savcı da vardır. Birlikte valinin odasına girerler. Selmen Ağa adamlarından birini öldürmüş, savcı da Selmen Ağa'yı tutuklamak istemiştir. Selmen Ağa nahiye müdürlüğüne atanma yazısını göstererek der ki, ''Benim elimde fermanım var. Bu demektir ki ben adam öldürebilirim. Bu adama ne oluyor ki beni tutuklamaya geliyor? Kim ki bu? Ölen adam benim adamımdır. Buna ne oluyor? Ben adamımı öldürebilirim.'' Dipnot Sadri Ethem, Ertem, Türk İnkılabı'nın karakterleri, sayfa 81. M. Müfit Bey dedi ki, bu tipik bir anlayıştır. Beyliğin, ağalığın egemen olduğu yerde devlet olmaz. Böyle küçük küçük devletçikler olur. Her bey, ağa, şeyh kendini devlet sanır. Devletin bir tane ve kanunların herkes için geçerli olduğunu, halka, beylere, ağalara, reislere, şeyhlere, seyitlere, mütegallibiye anlatmamız gerek. Yoksa bu durum çok başımızı ağrıtır. Bu çağ dışı düzeni sona erdirmemiz gerek. Bunun için yollar, okullar, hastaneler, evler, hamamlar, parklar, çarşılar, karakollar yapmalı, mahkemeler kurmalıyız. Halk uyanmazsa, uygarlığa kazandırılmazsa, kendi çıkarından dolayı devlete baş kaldıran ağasını, beyini, şeyhini kahraman sanır. O bölgenin özelliklerini, sorunlarını en iyi Ziya Gökalp Bey bilirdi. İçini çekerek Allah şifa versin dedi. Dipnot Ziya Gökalp Kürt aşiretleri hakkında sosyolojik tetkikler. Kaynak Yayınları İstanbul 2009 2. basım. Bu konuda yapılmış ilk bilimsel çalışmadır. Ziya Gökalp Bey hastalanmış, İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı. Gazi Paşa Ankara'ya gelince bu acı haberi öğrenmiş ve çok üzülmüştü. İlgililerden Ziya Gökalp'e her türlü özenin gösterilmesini istedi. Yurt dışına gönderilmesi gerekiyorsa her şeyi üstleneceğini bildirdi. Ziya Gökalp ne üniversitede okumuş ne batıda öğrenim görmüştü. Özel olarak kendini yetiştirmişti. Türk düşünce ve bilim hayatında çok etkili olmuş, benzersiz biriydi. Tıp çaresiz kaldı. Ziya Gökalp 25 Ekim 1924 günü hayata gözlerini yumdu. Törenle İstanbul'da toprağa verildi. Bütün okullar tatil edilmiş, öğretmenler ve öğrenciler törene katılmışlardı. Dipnot, cenaze töreninde meclisi 2. reis vekili Ali Süruri Bey temsil etmiştir. Okulların tatil edilmesi hakkında toplumsal tarih Ekim 1998 sayfa 15 M. Emin Elmacı'nın araştırması. Ziya Gökalp'i Türk milliyetçiliğinin babası diye tanımlayanlar var. Şunu belirtmeliyim. Gökalp'in milliyetçiliği Hars yani kültür milliyetçiliğidir, ırkçı değildir. Irkçılık aleyhindeki ilk yazı onun imzasını taşır. Atatürk milliyetçiliğinin dayanaklarından biridir. Diyarbakır Üniversitesi'ne Ziya Gökalp adı verilemez miydi? Aktör Şadi Fikret'in Milli Tiyatrosu Ekim ayı ortasında Ankara'ya turneye geldi. Tek düze karanlık gecelerden bunalanlar için bir can kurtaran oldu. Türk Ocağı binasının sahnesi 6 temsil için ücretsiz olarak kendisine ayrılmıştı. Çok ilgi gördü, oyunları doldu. Bir tiyatro oyununu ilk kez görenler yanlış yapmamak için göz ucuyla yandakilere bakarak izlediler. Perde kapanınca onlar da alkışladılar. Ceplerine çekirdek doldurarak gelenler yasak olduğunu anlayınca suratlarını astılar. Oyunlardan birine Gazi ile eşi de geldi. İlgi sürünce Şadi Fikret Bey ve grubu Ankara'da 3 hafta daha kaldılar. Yeni oyunlar hazırladılar. Tiyatro severler oyundan sonra evlerde toplanıp oyunu, oynanışı konuşuyorlardı. Şehirde oturup konuşacak bir yer yoktu ki daha. İstanbullular böyle anlarda yana yana tokatlayan Maksim, Pera Palas, Beyoğlu Pastanelerini, Rejans Lokantası'nı arıyorlardı. yetkililer devlet tiyatrosu kurması için Şadi Fikret Bey'e öneride bulundular. Her türlü desteği görecekti. Bunun için bir de Tiyatro Himaye Derneği kurmuşlardı. Ama Şadi Fikret Bey bu görevi üstlenip sürdürmeyi göze alamayacak, önemini kavrayamayacak, devlet tiyatrosu kurulması girişimi böylece yıllar sonraya kalacaktı. Dipnot Metin Ant, Atatürk ve Tiyatro, sayfa 53-55. 26 Ekim 1924 günü Kazım Karabekir Paşa meclise dönmek istediğini belirterek merkezi İstanbul'da bulunan 1. Ordu Komutanlığı'ndan istifa etti. Bir yıl önce Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan ayrılarak meclise gelmiş, sonra yeniden askerliğe dönmek istediğini bildirmiş, 1. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı. Şimdi yeniden siyaseti seçiyordu. Bu zigzag Gazi'nin, İsmet ve Fevzi Paşaların dikkatini çekti. Cumhuriyet'in 1. yıl dönümü kutlanacaktı. Onun heyecanı ve sevinci içinde bu olayın fazla üzerinde durulmadı. Cumhuriyet'in 1. yıl dönümü her şehirde, ilçede, nahiyede, okulda büyük törenlerle kutlandı. Evler, dükkanlar, camiler bayraklarla donandı. İstanbul'da törenler özellikle görkemli oldu. Bütün daireler tatil edildi. Her yer ve her şey süslendi. Tören geçişine halk da katıldı. Üniversite sessizliğini bozarak saat 17'de zengin bir programda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Üniversite bahçesi ve Beyazıt Meydanı'nı 50 bine aşkın İstanbullu doldurdu. Dipnot M. Emin Elmacı, Osmanlı başkentinde Cumhuriyet'in ilk yıl dönümü, Toplumsal Tarih Dergisi, Ekim 1998. Gece fener alayları düzenlendi. Halkın duygularını yansıtan mahyalar yakıldı. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye. Dini ve milli duygular birbirlerini güçlendiriyorlardı. Milliliği reddeden ümmetçi anlayış yerine milletinin zaferleriyle, başarılarıyla övünen, sevinen, yurtseverliği yücelten, daha derin, daha güzel bir din anlayışına bırakmıştı. Bu anlayış hızla yayılıyordu. İstanbul'un başkentliği kaybetmiş olmasını hala içlerine sindirmemeyenler bu halk bayramını burukça izlediler. Kimisi hiç izlemek istemedi. Ama halkın coşkun uğultusundan, bando mızıka seslerinden, öğrencilerin sevinç çığlıklarından kaçmaya imkan yoktu. Meclise pek çok kutlama telgrafı yağdı. Avrupa sınavı sonuçları da açıklanmıştı. Kazananlar kanatsız uçuyorlardı. Sınav kurulu işi sıkı tutmuş ancak 22 kişiyi başarılı bulmuştu. Bunların bir bölümünü sanat, bir bölümünü de bilim öğrencileri oluşturuyordu. 20'sinin Fransa ve Belçika'ya, 2'sinin Almanya'ya gönderilmesi uygun görülmüştü. Ne zaman, nereden yola çıkacakları adreslerine bildirilecekti. Dipnot: Sadi Irmak, Suat Hayri Ürgüplü, Mahmut Cuda, Refik Epikmen, Cevat Dereli, Şeref Aktik, Ulvi Cemal Erkin, Ekrem Zeki Ün, Cemil Sena Ongun, Necip Fazıl Kısakürek, Burhan Toprak, Vildan Aşır Savaşır ve benzerleri. Bu ilk gruptan iki başbakan, ünlü sanatçılar, bilim adamı ve yöneticiler çıkacaktır. Liste Kansu Şarman, Türk Prometeler, sayfa 25. Hükümet belediyelere ve kurumlara da yurt dışına eğitim bakanlığı yoluyla öğrenci gönderebileceğini bildirmişti. Mümkün olduğu kadar çok gencin çağdaş bilimi ve sanatı yaşayarak kavramaları isteniyordu. Cumhuriyet Bayramı'nın ertesi günü bu kez 2. Ordu Komutanı Ali Fuat Paşa istifa etti. Daha kısa bir süre önce orduda görev almak istediğini söylemiş, ordu komutanlığına atanmıştı. Şimdi o da siyasete dönmek, mecliste milletvekili olarak çalışmak istiyordu. Bu elbette bir rastlantı değildi. Kararlaştırılmış bir hareketti. Her büyük asker gibi en uzak, en olumsuz olasılıkları bile dikkate alan Gazi bu durumu kuşkuyla karşıladı. Orduyu kullanmak istediklerini düşündü. Milli mücadele şartları içinde bazı komutanların askerliklerini koruyarak milletvekili de olmaları gerekli görülmüştü. Bu durumu sona erdirmek zamanı gelmişti. Hiç vakit yitirmedi. Hemen o gece harekete geçerek hem asker hem milletvekili olan birkaç komutandan ya askerliği ya milletvekilliğini seçmelerini istedi. Fevzi Paşa ve 5 milli mücadele komutanı hiç duraksamadan askerliği seçerek milletvekilliğinden istifa ettiler. Dipnot: İzzettin Çalışlar, Ali Hikmet Ayerdem, Şükrü Naili Gökberk, Fahrettin Altay. 3. Ordu Komutanı Cevat Çobanlı Paşa ile 7. Kol Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa ise meclise gelmek istediler. Cevat Paşa Doğu Cephesi, Cafer Tayyar Paşa İngilizlerle savaşması olası 7. Kol Ordu'nun komutanıydı. Durum duyarlılığını korurken bu iki komutanın görevlerini bırakarak siyaseti seçmeleri iyi karşılanmadı. Dipnot, Orgeneral Cevat Çobanlı 25 Aralık'ta milletvekilliğinden istifa ederek yeniden orduya dönecek, ölünceye kadar siyaset dışında kalacaktır. Orduda milletvekili komutan kalmamıştı. Gazi hızlı hareket ederek bir komployu önlediği kanısındaydı. Dipnot, Nutuk 2. cilt sayfa 303 ve devamı, bu asker arkadaşlarına güvenini bu kadar kaybetmişti. Atatürk Nutuk'ta Kara Bekir ve Ali Fuat Paşalar hakkında diyor ki, İngiltere'ye karşı harp ihtimalini göze aldık. İşte bahsettiğimiz zatlar bu müşkül anda, bir ecnebi devletin bize hücum edebileceği zamanda, kendilerinin de bize taarruz ve hücum ederek hedeflerine suhuletle vasıl olabileceklerini tahayyül ettiler. Muharebeye hazır ve amade bulundurmaya mecbur oldukları ordularını başsız bırakıp, vaktiyle haz etmediklerini ifade ettikleri politika sahasına şitap ettiler. Yani koştular. Sayfa 306. Karabekir, Ali Fuat ve Cafer Tayyar Paşalar uzun süre izlenip hareketleri Çankaya rapor edilecektir. H. Derin, Çankaya özel kalemini anımsarken sayfa 41. Bu paşalar için istedikleri zaman meclisten ayrılıp orduya gitmek, istedikleri zaman ordudan ayrılıp meclise gelmek, orduyla oynamak dönemi kapanmıştı. Dipnot, İsmet İnönü Hatıralar, 2. cilt sayfa 191. Bu vesile ile ordunun tutumu anlaşılmış oldu. Ordu çağdaşlaşmayı amaçlayan Cumhuriyet'in ordusuydu. Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ebedi başkomutan olarak kabul etmişti. Hiçbir dönemde bir partinin ordusu olmamıştır. Olursa Balkan Savaşı ordularına döner, içinden parçalanır. 1. Ordu Komutanlığına Ali Said Akbaytugan Paşa, 2. Ordu Komutanlığına Fahrettin Altay Paşa, 3. Ordu Komutanlığına Kazım İnanç Paşa, 7. Kol Ordu Komutanlığına Mürsel Baku Paşa atandılar. İkisi Çerkez, biri Kürt asıllı, biri Türk. Cumhuriyet kimsenin kanına, ırkına, soyuna, sopuna, mezhebine bakmıyor. Yeter ki yurtsever olsun. Çağdaş, laik, birlik içinde bir millet böyle oluşturulur. Etnik kimlikleri ön plana çıkararak değil. Etnisite ile oynamak, üst kimliği yani milleti önemsizleştirmek, tartışmak, alt kimlikleri öne çıkarmaya çalışmak, milletin tanımını ve adını kurcalamak, tartışmaya açmak, milleti etnik bloklara ayırır, ayırıyor. Osmanlı'nın son döneminde Rumeli böyleydi. Bunun Anadolu içinde çok tehlikeli olduğu neden görülmüyor? Onun için 5 yıldır her vesile ile her yerde ne olur tarihinizi öğrenin diye yalvarıyorum. Farklılıkların zenginliğimiz olduğunu söylemek moda oldu. Yüzlerce yıl birlikte yaşamaktan doğan birçok konuda ve alanda ortaklıklar, benzeşimler, paylaşımlar, karışımlar, alaşım olmalar var. Devlet adamlarının, siyasetçilerin, aydınların asıl bunları belirtmeleri gerekmez mi? Sürekli farklılığı vurgulamanın anlamı, amacı ne? Farklılık birlik içinde güzeldir. Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar ordu komutanlığını bırakıp niye meclise dönmüşlerdi, birkaç gün içinde anlaşılacaktı. Yeni anayasa meclisin açılış gününü 1 Kasım olarak belirlemişti. Dönem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasıyla başlayacaktı. Salon, localar ve dinleyici balkonu dolmuştu. Başkanın sol yanındaki ilk loca Cumhurbaşkanı locasıydı. Cumhurbaşkanı konuşacağı için boştu. Yanındaki locada Genelkurmay Başkanı, onun yanında da tören giysileriyle diplomatlar vardı. Tam karşısındaki loca basın mensuplarına ayrılmıştı. Bu locaların arasında dinleyiciler balkonu bulunuyordu. Tek boş yer yoktu. Meclise ilk kez gelenler tavanı, avizeleri, duvarları, salonun görkemini hayranlıkla seyrediyorlardı. Ziller dışarıdakileri uyarıyor, oturumun başlamasına az zaman kaldığını bildiriyordu. Tutanak katipleri yerlerini aldılar. Bakanlar, bakanlar kuruluna ayrılmış olan koltuklara geçtiler, başbakan da geldi. Derin bir sessizlik içinde Cumhurbaşkanını beklediler. Cumhurbaşkanı kapıda göründü. Kendisine Meclis Başkanı Fethi Bey Milletler Cemiyeti'nde olduğu için 1. Başkan Vekili eşlik ediyordu. Herkes Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı ayağa kalkarak saygıyla karşıladı. Devleti ve milleti temsil ediyordu. Cumhurbaşkanı yavaş yavaş başkanlık kürsüsüne çıktı. Milletvekillerini başını hafifçe eğerek selamladı. Ayakta açış konuşmasına başladı. Halk idaresinin önündeki engellerin meclisin kabul ettiği kanunlar sayesinde temizlendiğini söyledi. Cumhuriyetin ilk yılının birçok alanda verimli geçtiğini belirtti. Demir yollarının büyük önemine değindi. Göçmenlerle ilgili bazı sorunlar olduğunu vurguladı. Devletin barışa dayalı dış siyaseti hakkında bilgi vererek konuşmasını şöyle bitirdi. Yeni faaliyet yılının da yenilik ve ilerleme yolunda feyizli eserlerle dolu olmasını dilerim. Milletvekilleri ayağa kalktılar, Cumhurbaşkanını alkışlarla selamladılar. Dipnot, meclis başkanlığına yine Fethi Okyar seçildi. Muğla milletvekili Esat Efendi'nin göçmen sorunlarıyla ilgili soru önergesi bir hafta önce gündeme alınmış, herkesin konuşabilmesi için gen soruya dönüştürülmüştü. Dipnot, 27 Ekim günü Muğla Milletvekili Esat Efendi'nin göçmenlerle ilgili sorunlar hakkındaki soru önergesine Mübadele, İmar ve İskan Son Bakanı Refet Bey yanıt verdi. Durum şuydu, 400 bin göçmen ayrıca çekilen düşmanlar tarafından evi barkı yıkılmış 1 milyon kadar yurttaş batıda, güneydoğuda, Samsun ve civarında ve doğuda ve bu 1,5 milyona yakın insanı yerleştirmek, barındırmak, yedirip içirmekle yükümlü yoksul bir devlet. Elbette sorun çoktu, bazıları çözülmüştü, bazıları sürüyordu. İkinci dönem tutanak dergisi 9. cilt sayfa 57-108. Yunanistan'dan gelen mübadilerin sayısı giderek 500 bini bulur. Bunlara 90 bin ev sağlamak gerekiyordu. Üretime katılmaları için mübadillere 25 bin öküz yardımı yapılır. Bunlara 1925, 1926 ve 1927'de Balkan devletlerinden gelen 150 bin kadar Türk göçmen de katılacaktır. Türkiye o yoksulluğa rağmen tarih içinde hep göçmenlere sığınak olmanın verdiği deney ve anlayışla bu sorunu zorlukla da olsa çözmeyi bilmiş, bu sorun bir bunalıma dönüşmemiştir. Yunanistan ise 1 milyona yakın göçmeni Türkiye gibi içine almayı, eritmeyi, yerleştirmeyi, üretime geçirmeyi başaramadı. Yenilgiye ek olarak bir de bu mutsuz kitle yüzünden Yunanistan'da siyasi hayat 2. Dünya Savaşı'nın ertesine kadar çok çalkantılı geçecektir. Hala da bunun etkileri sürüyor. Bakanlar Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı'nın bu büyük karışık işi birçok zorluklara rağmen beklenenden daha başarıyla yürüttüğünü belirttiler. Dersim milletvekili Feridun Fikri Bey, Dersim'e okul ve yol yapılmasını istedi. Halkın okul ve yol istediğini söyledi. İkinci dönem tutanak dergisi 10. cilt sayfa 126. Dersim'de okul ve yol yapımını istemeyenler de vardı ve bunlar silahlıydılar. Sırası gelince açıklayacağım. Bu görüşmeleri Atatürk Nutuk'ta genişçe özetlemiş, gerektikçe kendi düşüncelerini de eklemiştir. İkinci cilt sayfa 313-320. 5 Kasım 1924 günü Başbakan İsmet Paşa söz aldı. Gen sorunun ilgili bakanlıkla sınırlı olmamasını, hükümetin bütün işlerinin görüşülmesini kabul ettiğini açıklayarak muhalefete fırsat tanıdı. Bazı milletvekilleri konuşup hükümeti eleştirdiler, bakanlar eleştirilere yanıt verdiler. Görüşmeler 3 gün sürecekti. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 10. Cilt Sayfa 133. İkinci gün beklenmeyen bir şey oldu. Rauf Bey söz aldı. Çoğunluğun Rauf Bey'e karşı olduğu itiraz ve söz atmalardan belli oluyordu. Dersim milletvekili Feridun Fikri Bey'in uzun dağınık konuşması sert tartışmalara yol açtı. Dipnot 2. Dönem Tutanak Dergisi 10. Cilt Sayfa 24-166. Yunus Nadi Bey çoğunluğun onayladığı bir konuşma yaptı. Sorunun göçmenler konusu değil, Rauf Bey ve arkadaşlarının rejim konusundaki müphem konuşmaları, tuhaf tavırları olduğunu söyledi. Burada milletin önünde bu konuyu açıkça tartışmalıyız dedi. Rauf Bey ve arkadaşları bu konuda sessiz kaldılar. Haklarındaki soru işareti daha da büyüdü. Refet Paşa'nın İstanbul'da verdiği bir demeç tartışma nedeni olmuştu. Yalnız o kürsüye gelerek demecini savundu. Arkadaşlarımın Mustafa Kemal Paşa ile birlikte iş başına gelmeleri için çalışmak istediğimi söylemiştim. Ne var bunda? Demeç yeniden tepki topladı. Çin'deki gibi generaller cumhuriyeti kurmak mı istediniz? Refet Paşa şiddetle reddetti. Hayır efendim, her şeyin üstünde bir arkadaşlık vardır. Hayır, her şeyin üstünde vatan vardır. Vatanı karıştırmayın. Mahmut Esat Bey kısa etkili bir konuşma yaptı. Milleti geliştirmek, ileri götürmek zorundayız. Asıl bunu konuşacağımıza ayrıntılarla uğraşıyoruz dedi. İsmet Paşa hasta olduğu için meclise gelememiş yatıyordu. Onun adına Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp Paşa konuştu. Dış siyasetle ilgili bir soruya yanıt verdi. Görüşmenin yeterliği kabul edildi. Güven oylamasına geçildi. 168 milletvekili güven oyu verdi. 19 oy olumsuz çıktı. Bir oy da çekimser. Hükümet 3 gün süren görüşmeler sonunda güven oyu almıştı. 19 muhalif oy Halk Partisi'nin bölüneceğini gösteriyordu. Ertesi gün ilk olarak Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Adıvar, Erzurum Milletvekili Rüştü Paşa, Eskişehir Milletvekili Albay Ayıcı Arif Bey, Manisa Milletvekili Abidin Bey, Dersim Milletvekili Feridun Fikri Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Birkaç gün içinde Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa ve Cevat Çobanlı Paşa da meclise katıldılar. Cevat Paşa bazı arkadaşlarının Mustafa Kemal Paşa'ya karşı yeni bir parti kurmak istediklerini öğrenince şaşırdı. Bu durumdan hoşlanmadı. Bir zaman sonra orduya yeniden dönmek için başvuracak isteği kabul edilecekti. Karabekir, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa ve arkadaşları yeni bir parti kurmak için çalışmaktaydılar. Anayasa çok partililiği engellemiyordu. Devleti ve toplumu devrimlerle yenilemek yerine doğal gelişime bırakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorlardı. Dipnot: Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasi Partiler, sayfa 606-622, partinin bildirisi ve programı var. Ali Fuat Cebesoy anılarında partisinin görüşü olarak milletten vekalet alınmadıkça yeni inkılaplar yapılmayacaktı diye yazıyor. İkinci cilt sayfa 114, ayrıca sayfa 121. Orta çağda yaşayan bir ülkede seçimle halk oylamasıyla devrim yapmayı düşünmek artık hiçbir devrimin yapılmamasını istemek demektir. Ne kadar geri olduğu bilinen toplum kendiliğinden özendirilmeden, yönlendirilmeden nasıl gelişecekti? Yeni partinin yöneticileri Anadolu'nun durumunu, orta çağda yaşadığını çok iyi biliyorlardı. Partilerinin adı da Terakkiperver, yani ilerici, ilerlemeyi sever Cumhuriyet Partisi'ydi. Adı ile programı ve siyaseti birbirini tutmuyordu. Gelenekçilere, gericilere dayanacaklardı. Partinin kurulması için öncülük eden, bu amaçla çeşitli görüşmeler yapan eski iddiatçılar ve ikinci grup üyeleriyle temaslar kuran kişi Rauf Orbay'dır. Böyle düşündüklerini öğrenen Tunalı Hilmi, Tanzimat'tan bu yana 85 yıl geçti dedi. Anadolu'nun hemen hemen hiçbir köyünde, kasabasında, küçük şehrinde bir hareket ilerleme, uyanma, gelişme, iktisadi bakımdan yükselme olmadı. Halkın büyük çoğunluğu dünyayı tepsi gibi düz sanır. Üfürükçülere güvenir. Okuma yazma hesap bilmez. Şehre inen caddeye sümkürür. Boş arsaya işer. Bitle kardeş gibidir. Hayaletten, hortlaktan, kuyu anasından korkar. Köylü evine temiz bir tuvalet yaptırmak ihtiyacını hissetmez. İstanbul'un çoğunluğu bile az çok böyle. Geriliğimizi niye görmek istemiyorlar acaba? Halkı bu ilkel, gelişmemiş, yoksul durumda bırakmak halkı sevmek midir? Yeni partinin kuruluş hazırlıkları sürüyordu. Milletvekilleri Ankara ile İstanbul arasında mekik dokuyorlardı. Rauf Bey'in son iddiaçılardan Kara Kemal Bey ile yakın ilişki kurduğu söyleniyordu. Yeni partinin kurucuları arasında yer alacakları anlaşılan Dersim Milletvekili Feridun Fikri, Düşünsel ile Sivas Milletvekili Halis Turgut, bir bilgi vermek ve bir öneride bulunmak için bir gece Doktor Rıza Nur'un İstanbul'da kaldığı eve geldiler.
''Biz bir parti kuruyoruz, sen de gir.''
Doktor Rıza Nur dedi ki, Mustafa Kemal ile mücadele silahlı olur, parti yoluyla olmaz. Dipnot: Doktor Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. 17 Kasım 1924 günü öğleden sonra İçişleri Bakanı Recep Peker evinde hasta yatan İsmet Paşa'yı, sonra da Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti.
İsmet Paşa nasıl?
Çok hasta efendim, göreve devam edebileceğini sanmıyorum. Paşa'nın alnı kırıştı. Rahatsız etmekten çekiniyordum. Yarın ziyaretine gideyim. Ne vardı? Recep Bey bilgi sundu. Ali Fuat Paşa Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla bir parti kurdukları hakkındaki belgeleri bugün bakanlığa vermişti. 17 Kasım. Başkan Kazım Karabekir Paşa, ikinci başkan Rauf Bey, genel sekreter Ali Fuat Paşa'ydı. Gazi Paşa Recep Bey'in asık suratını görünce güldü. ''Fena mı canım?'' dedi. ''Memleket işlerini karşılıklı gelip görüşürüz, tartışırız. Partinin adında Cumhuriyet sözcüğünün bulunması hoşuma gitti. Senin gitmedi mi?''
''Ama programlarında çok ilginç bir madde var efendim. Beni çok düşündürdü.''
''Nedir?'' Recep Bey elindeki belgeden okudu. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır. Paşa'nın yüzü gerildi. Bak şimdi, zaten herkes her parti saygılı olmak zorunda değil mi? Buna belirtmeye ne gerek vardı? Ayağa kalktı. Korkarım ki bu masum görünüşlü cümleyle irticayı coşturacaklar. Dipnot, aslı 6. madde. Fırka efkar ve itikadı diniyeye hürmetkardır. Gazi ertesi gün İsmet Paşa'yı ziyarete geldi. Gece geleceğini haber vermişti. Paşa arkasında sabahlık, dizlerinde battaniye, bir koltukta oturuyordu. Gazi de karşısındaki koltukta yer almıştı. İsmet Paşa bir iki gün içinde çok zayıflamıştı. Dizanteriye Suriye'den geri çekilirken yakalanmıştım. Yeniden ortaya çıktı maskara. Bir tülbentle yüzünün terini kuruladı. Bu hastalığın düzelmesi uzun sürüyor. Herhalde birkaç ay çalışamayacağım. Doktor Refik Bey öyle söylüyor. Gazi'nin canı sıkılmıştı. Tam da bu sırada ne talihsizlik. Mevhibe Hanım sessizce içeri girdi. Gazi saygıyla ayağa kalktı. Buyurun hanımefendi. Mevhibe Hanım telaşlandı. Estağfurullah, lütfen rahatsız olmayın. Önemli bir durum olmasa odaya girmezdi. İsmet Paşa ne oldu diye sordu. Ali Fuat Paşa telefonda. Geçmiş olsuna gelmek istiyorlar. Dipnot, bugünlerde Mevhibe Hanım'ın annesi de ölmüştür. Paşalar bakışıp anlaştılar. İsmet Paşa buyursunlar dedi. Gazi Paşa gitmeyip bekledi. Bir süre sonra Ali Fuat Paşa ile Doktor Adnan Bey geldiler. Gazi'yi görünce şaşırdılar, bocaladılar. Kurdukları parti yüz türlü engeli, uçurumu, ateş kuyusunu aşarak zaferi sağlayan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya karşıydı. Amaçları Gazi'yi frenlemekti. Gazi elini uzatınca saygıyla el sıktılar. Buyurun. Oturdular, İsmet Paşa'nın hatırını sordular. Siyasi hayata barış havası içinde başlamak istedikleri anlaşılıyordu. Gazi, İsmet Paşa ile konuşan Ali Fuat Paşa'yı izledi bir süre. Gençliğinden beri tanırdı. Kazım Karabekir'i, Refet Paşa'yı, Rauf Bey'i, Doktor Adnan'ı tanıyalı hayli olmuştu. Siyaset hayatında hiçbirinin deneyi yoktu. Gelecek günleri düşünerek içi sızladı. Ali Fuat Paşa ile Doktor Adnan Bey'i incitmemeye çalışarak uyarmaya çalıştı. Cumhuriyeti güven altına almak ve uygarlık dünyasına katılabilmek için yapılması gereken pek çok iş var. Haklısınız. Hiç olmasa bir süre daha cehaletin, geriliğin ve yoksulluğun üzerine birlikte yürüseydik daha iyi olmaz mıydı? Birbirimizle çatışırsak bundan kimlerin yararlanacağını kolayca bilebilirsiniz. Çok partili, özgür, ileri bir siyasi hayat cumhuriyetin gayesidir. Siyasi denetim devletin sağlıklı işlemesini sağlar. Sofya'da ateşe militerken Bulgar parlamentosundaki tartışmaları imrenerek izlerdim. Ama halkın çok büyük çoğunluğu okur yazar değilse, demokrasi fikri ruhu bireylere kadar inmemiş, toplum hayatına sinmemişse, aşiretler, kabileler, tarikatlar başlarındakilerin emrine göre hareket ediyorlarsa, çok partili hayat ne gerçek bir çok partili hayat oluyor ne de seçim gerçek seçim oluyor. İktidar yarışması çok çabuk kavgaya, komitacılığa ya da dini kullanarak oy kazanma mücadelesine, hurafelerle, yalanlarla, iftiralarla halkı kandırmaya dönüşüyor. Yakın tarihimiz bunun acı, uyarıcı, ihmal edilmez örnekleriyle dolu. Milli mücadele başındaki isyanları unutmayınız. Türlü yollarla doğuda batıda 20'den fazla isyan çıkarttılar. Siz Ali Fuat Paşa, Bursa'da sahte bir hoca yakalamıştınız, hatırladınız mı?
Evet efendim.
İngiliz ajanı çıkmıştı değil mi?
Evet paşam.
Türlü yollarla en çok da dini kullanarak halkın bir bölümünü vatan kurtarmak için çırpınan orduya karşı harekete geçirebildiler. Bunu unutmuyoruz. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Kimse bağnazlığın, yobazlığın sırtını sıvazlamasın. Buna izin vermeyin. Uygarlık hoşgörü demektir. Halkımıza bunu anlatmayı el birliğiyle başarmalıyız. Ayağa kalkınca misafirler de kalktılar. Soğuk bir sesle, Türkiye'nin şartları bakımından erken olmakla birlikte çok partili hayata geçilmiş olmasından memnunum dedi ve ayrıldı. Hiç de memnun olmuş görünmüyordu. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar 2. Cilt Sayfa 125. Atatürk'ün konuşması çeşitli konuşmalarından yararlanarak genişletilmiştir.